Asrı Aşan Yalan, 1915.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nin yürürlüğe koymak zorunda kaldığı tehcir yasasının hangi şartlar ve tarihin akışı içinde hangi sebep-sonuç ilişkileri neticesinde gündeme geldiğini ele aldığımız Asrı Aşan Yalan 1915 programının 10. bölümüyle karşınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı. Sizlerle bu yolculuğa 1770 yılından itibaren başladık. Rus Çarlığı'nın Doğu sorununun çözümü planı çerçevesinde Mora'da desteklediği Rum isyanından 1878 Berlin Anlaşması'nı takiben kurulan Hınçak ve Taşnak terör örgütlerinin eylemlerine kadar geldik. Tarihteki bu yolculuğumuza sonradan katılan dinleyicilerimiz programımızın ilk bölümlerine TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu internet sitesindeki Podcastler başlığı altından ulaşabilirler. Geçen haftaki son bölümümüzde 1896 yılında miladi takvime göre 26 Ağustos, Rumi takvime göre 14 Ağustos'ta Taşnak terör örgütü tarafından uygulamaya konan İstanbul'daki Osmanlı Bankası baskını eylemine giriş yapmıştık. Sevgili dinleyiciler, bizzat bu baskını planlayan ve yöneten Karekim Pastırmacıyan gibi teröristlerin anılarında dahi ayrıntılarıyla anlatılan bu çaptaki bir terör eyleminin bugün Türk kamuoyu tarafından unutulmuş ve anılmıyor olması muhakkak hayret vericidir. Her yılın 24 Nisan günü sözde soykırım iddialarını Türkiye'nin önüne getirenlere bu ve benzeri Taşnak ve Hınçak terör eylemlerini hatırlatarak yanıt verecek tarih bilgisi ve şuuruna sahip olmak gerekmez mi? Bu soruyu bir kenara not edelim ve dönelim Osmanlı Bankası baskınına. Hani banka baskını derken bunun soygun amaçlı bir eylem olmadığının altını bir kez daha çizelim. Armen Garokod adlı Karekim Pastırmacıyan ve arkadaşları, çalışanlarının bir kısmı yabancı ülke vatandaşı, bir kısmı da Osmanlı tebaası gayrimüslimler olan bu bankadakileri rehin alarak Avrupa kamuoyunun ilgisini çekmeyi hedefliyorlardı. Bu nedenle kimi tarihçiler bu eylemi siyasi hedefleri olan İlk terör faaliyeti olarak da değerlendirmektedirler. Baskıncılar eylem sürecindeki silahlı ve bombalı saldırılarıyla İstanbul'daki Türkleri tahrik edip gayrimüslim mahallelerine saldırmak için kışkırtacak, böylece yine Rusya, Fransa, İngiltere üçlüsünün Osmanlı Devleti'nin başkentine müdahalede bulunmaları için zemin yaratacaklardı. Ne var ki eylem planladıkları gibi gelişmedi ve terörist sayısının katılımı beklenenin altında kaldı. Osmanlı Bankası'nı ele geçirdiler ancak şiddet olayları kent genelinde arzu ettikleri seviyeye ulaşamadı. Terör eylemi 12 saat kadar sürdü. Bu esnada Rusya, Fransa ve İngiltere'nin İstanbul'daki diplomatik misyonunun üyeleri teröristleri binadan sağ salim çıkarabilmek için seferber oldular. Yıldız Sarayı ile Osmanlı Bankası'nın Galata'daki binası arasında mekik dokuyarak arabuluculuk yürüttüler. 27 Ağustos günü hayatta kalan 17 Ermeni terörist, arabulucu ülkelerin diplomatlarının gözetiminde önce Osmanlı Bankası Genel Müdürü Edgar Vinson'ın moda açıklarında demirlemiş İngiliz bandıralı yatına götürüldüler. Bu yat akabinde İngiliz, Fransız ve Rus savaş gemileri tarafından koruma altına alındı. Hatta İngiliz savaş gemisinden doktorlar yata giderek yaralı Ermeni teröristlerin tedavisini de yaptı. Bundan sonra sırada teröristlerin Fransız ticaret gemisi Giron'da bindirilerek Marsilya'ya götürülmeleri vardı. Bu esnada yaşanan ilginç bir olayı da nakletmeden geçmemek gerek sevgili dinleyiciler. Arabulucu ülkelerin temsilcileri Ermeni teröristlerden Fransız gemisine binerken yanlarındaki silahları teslim etmelerini isterler. Ancak terörist grubun elebaşı Armen Garo yani Karekim Pastırmacıyan bu talebi reddeder ve şu yanıtı verir. Silahlarımız Ermeni İhtilalci Federasyonu'nun malıdır ve biz bunları onlara geri götürmeye mecburuz. Silahlarımızı vermeyiz. Peki bunun üzerine Fransız, Rus ve İngiliz temsilciler nasıl bir çözüm bulurlar biliyor musunuz? teröristleri yatında misafir etmekle yetinmeyen Osmanlı Bankası Genel Müdürü Edgar Vinson, yüzlerce sivilin ölümü ya da yaralanmasına yol açmış her silah başına 5 altın vererek bunları satın alır ve Taşnak teröristleri Jiront gemisine binerek İstanbul'dan ayrılırlar. Teröristlerin gönüllerinin hoş tutulma süreci bununla da bitmez. Jiront gemisi 3 Eylül'de Marsilya limanına ulaşır ve teröristler Saint-Pierre hapishanesine nakledilirler. Lakin Fransız hükümeti dahi kışkırtıp terör için kullandığı bu insanların kendi topraklarında bulunmasından memnun değildir. Paris yönetimi hapishaneye haber göndererek seyahat masraflarının da ödenmesi kaydıyla teröristlerin hangi ülkeye gitmek istediklerini sordurur. 17 teröristten 15'i Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitmek istediklerini bildirirler. Karekin Pastırmacıyan ve Hayek Triakian ise yarım kalan eğitimlerini tamamlamak için Fransa'da kalmak isterler ancak bu istekleri kabul edilmez. Bunun üzerine İsviçre'nin Cenevre kentini tercih ettiklerini Fransız yetkililerine bildirirler. Bu pazarlığın neticesindeki ilginç bir nokta ise New York'a gitmek isteyen 15 teröristin Marsilya Valiliği tarafından Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e giden bir gemiye bindirilmiş olmalarıdır. Hatta iddia odur ki Triakian ve Pastırmacıyan'ın arkadaşları için cezaevi yönetimine bıraktıkları 5000 Fransız frangına da Marsilya Valiliği el koymuş, bu para 15 teröristin gemi biletlerinin ödenmesi için kullanılmıştır. Tabii şunu da belirtmek lazım, teröristlerin İstanbul'dan ayrılmasının ardından şiddet olayları da devam etmişti. Osmanlı Bankası'nı basan grupla beraber hareket eden terör hücreleri güvenlik güçlerine saldırılarını sürdürmüşlerdi. Bu saldırılar İstanbul'un çeşitli semtlerinde Türklerle gayrimüslimler arasında can kayıplarına yol açan şiddet olaylarını da tetikledi. Osmanlı Bankası baskını vakasının bir başka ilginç boyutu içinse Şahin Doğan'ın Rus arşiv belgeleri ışığında 1896 Osmanlı Bankası baskını başlıklı makalesine bakalım şimdi. Bu makalede İstanbul'daki Rus Büyükelçiliği'nin korunmasından sorumlu Rus subayı Teğmen Stepanov'un raporlarına yer verilmekte. Ermeni teröristlerin başkentte yarattığı karışıklık burada bulunan Rus vatandaşlarını da tehdit etmekteydi. Bu esnada İstanbul Boğazı'nda Dones isimli gambot sınıfı küçük bir Rus savaş gemisi bulunmaktaydı. Teğmen Stepanov, Rus Büyükelçisi'nin de onayını alarak Rus vatandaşlarını ve Büyükelçiliği tehdit eden bir durum olması halinde savaş gemisinin toplarıyla Tophane istikametine ve tarihi yarımadaya ateş açılması için emir vermişti. Ve hatta Büyükelçi müdahale etmemiş olsa Rus gemisinin Yıldız Sarayı'nı hedef alması da söz konusu olacaktı. Ermeni teröristleri koruyan ülkeler henüz 1896 yılında Osmanlı başkentinde bu denli rahatça at koşturacak şekilde hareket etme imkanına sahip durumdaydılar. Onlara bu imkanı tanıyansa Hınçak ve Taşnak terör örgütlerinin yarattığı ortamdı. 1915 yılında teşcir yasasının çıkarılmasıyla ilgili bölüme geldiğimizde lütfen o tarihten 19 yıl önce İstanbul'da yaşanmış olan bu terör eylemini ve o eylemin çevresinde gelişen bu olayları hatırlayınız. Osmanlı Bankası'nın ardından Ermeni terör örgütlerinin hızı bir miktar da olsa kesildi. Ta ki 1905 yılında bir kez daha çağın çok ilerisinde bir saldırıyla yeniden payitahtın başkentinde ortaya çıkacakları güne kadar. 1904'te Sofya'da düzenlenen 3. Taşnak Genel Kongresi Ermeni terör eylemleri için bir dönüm noktası daha teşkil etti. Bu kongrede Rus Ermenisi Hristofor Mikaelyan'ın teklifi kabul edilerek hem İstanbul hem de İzmir'de ses getirecek terör eylemleri için harekete geçilmesi kararlaştırıldı. Amaç 1896'dakinin aynısıydı. Bu kentlerde Hristiyanlarla Müslümanları çatıştıracak eylemleri kışkırtmak ve Avrupa devletlerinin doğrudan Osmanlı başkentine müdahalesini temin etmek. Peki bu konferans neden Sofya'da yapılmıştı? Öncelikle şunu hatırlamak gerekir. 1876'daki Bulgar isyanı ve bu isyanın ardından yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında bölgedeki Türk sivillere yönelik uygulanan katliam ve zorla göç ettirme taktikleriyle sivillerin yerlerinden edilmesi vasıtasıyla Osmanlı ordusunun lojistik ve operasyonel hareket kabiliyetlerinin kısıtlanması Ermeni terör örgütleri için de ilham kaynağı olmuştu. Taşnak ve Hınçak çeteleri Bulgar isyanından kopyalayacakları bu metotları Osmanlı Devleti'nin 1914 yılı sonunda Birinci Dünya Savaşı'na katılmasıyla beraber Doğu Anadolu'da uygulamaya başlayacak ve Bulgar isyanındaki oyuna gelmek istemeyen Osmanlı Devleti tam da bu sebeplerle tehcir yasasına başvuracaktı. Ayrıca o yıllarda Varna Rusçuk ve Filibe'de 10 binin üzerinde Ermeni yaşamaktaydı. Bulgaristan Ermenileri Hınçak ve Taşnak terör örgütleri için hatırı sayılır boyutta finansal ve siyasal destek sağlıyorlardı. Ermenilerle Bulgarların işbirliği bu kongreden 8 yıl sonra patlak verecek Balkan Savaşları sırasında yine etkisini gösterecekti. Sofya'daki kongrede alınan kararlar doğrultusunda hem seçilen hedef hem yöntem düzeyinde de bir sıçrama yaşandı. Tarihin o zamana kadar gördüğü sayılı bombalı araç suikastlerinden biri için harekete geçmişti bu defa Taşnak terör örgütü. Hedef Sultan II. Abdülhamit olarak belirlenmişti. Taşnaklar bu terör eylemi için Avrupa hatta dünya çapında bir organizasyona giriştiler. Finansman Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Bulgaristan'dan sağlanırken saldırıda kullanılacak fayton yani at arabası Viyana'dan, bombanın mekanizması ise Paris'ten temin ediliyordu. Bombanın imal edilmesi için gereken bilgi ve tecrübeyi sağlayacak, yani bombayı imal edecek kişi ise Belçika vatandaşı anarşist Edward Joris oldu. Bu denli karmaşık bir terör eylemi için gereken bombayı imal edecek bilgi Taşnak terör örgütünde yoktu. Hatta suikast planına önderlik eden terörist Kristapor Mikhaelian, bomba imalatı sırasında 17 Mart 1905 günü Bulgaristan'da meydana gelen patlamada öldü. Taşnaklar bu nedenle Avrupa'dan bomba yapımı konusunda bulacakları tecrübeli bir anarşiste ihtiyaç duymuşlardı. Terör eyleminin tarihi 21 Temmuz 1905 olarak belirlendi. Suikastçılar saldırıyı bir cuma namazı çıkışında Sultan II. Abdülhamit Beşiktaş'taki Yıldız ya da diğer ismiyle Hamidiye Camii'ni terk ederken gerçekleştireceklerdi. Bombayı taşıyan fayton diğer devlet ileri gelenlerini taşıyan atlı arabaların arasına karışacak ve camiye yakın bir noktada Sultan II. Abdülhamid'in aracına yürüyeceği güzergah üzerine bırakılacaktı. Tabii ki o yıllarda sevgili dinleyiciler uzaktan kumandalı düzenekler yoktu ya da olayın gerçekleşeceği bölgede kablolu bir düzenek kurmak da mümkün değildi. O yüzden Taşnak teröristleri bombayı zaman ayarlı olarak patlatmaya karar verdiler. Sultan II. Abdülhamit'in camiden çıkışını defalarca izlemişler ve süre tutmuşlardı. Sultanın kendi at arabasının yanına gelmesi 1 dakika 42 saniye sürüyordu. Onlar da bombayı bu şekilde ayarladılar. Peki 21 Temmuz 1905 günü o cuma namazının ardından olaylar nasıl gelişti ve Sultan II. Abdülhamit patlamadan nasıl kurtuldu? Bu soruların yanıtlarını Asrı Aşan Yalan 1915 programının gelecek 11. bölümünde bulacaksınız. Şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına sizlere güzel bir hafta dilerim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda programımızın 11. bölümüyle gelecek hafta pazartesi günü saat 14.05'te görüşmek üzere.
Asrı Aşan Yalan 1915.